Ayrım 22, sayfa 225, 20. kısım, New York, 19 Şubat, 17. Birleşmiş Milletler'in Manhattan'daki binasının 5. katındaki Sovyet misyonunda Felix Arkashin o öğleden sonra 6-7 siyah beyaz fotoğrafın üzerine eğilmiş, kaşları çatık, çenesindeki lekeyi kaşıyordu. Yanında duran adama dönüp, "Emin misin yegeni?" diye sordu. Yegeni Oramov, kalın siyah çerçeveli gözlük takmış, kısa boylu zayıf biriydi. Görünüşünde dalgın bir profesörü andıran bir şeyler vardı. Özellikle de kafasından fışkırır gibi çıkan dalgalı siyah saçlarıyla. Oysa tüm masum görünüşüne rağmen Oramov, New York'taki Sovyet misyonunda KGB yüzbaşısı olarak görevliydi. "Bundan daha emin olamazdım. Bu fotoğrafları buradaki ve Avrupa'daki adamlarımıza da gösterdik. Resimler kesinlikle Mesih adlı o adama ait. Bana adamı biraz anlat." "CIA'nin Münih Operasyon Bürosu'nu yönetiyor. Anlaşılan uzunca bir süre bize ayak bağı olmuş. Önemli olan onun hakkında ne yapacağımız." Arkadaşın hayır anlamında başını salladı. "Asıl soru, peki o Anna Horeyev karısıyla ne yapıyor?" Oramov gülümsedi. "İşte Helsinki istasyonu işe burada giriyor. Bana verdiğin dosyayı inceledim, kadının dosyasını. Sonra bu fotoğraflardan bazılarını kurye ile Helsinki'ye gönderdim. Mesih'in bizimkiler kadınla konuşurken hazır bulunduğunu söylüyorlar. Tabii değişik bir isimle. Albay Rumulka'nın yardımcısı Mesih'i tanıdı. Verdiği tarif de bizimkine uyuyor. Öte yandan onları Helsinki havaalanında izleyen adamımız da fotoğrafları görünce Mesih'in kıza uçağa kadar eşlik ettiğini hatırladı." "Ya ikinci adam?" Oramov gülümsedi. "İşte işlerin ilginç olmaya başladığı yerde burası. %100 emin değiliz ama o adamın Alex Slensky olduğuna inanıyoruz." Arkadaşın bir ıslık çaldı. "Ünlü Alex Slensky ha? Hani o kurt diye adlandırılan." Oramov başıyla onayladı. "Ta kendisi. Moskova herifin başına ödül koydu biliyorsun. Ona uzun süredir istiyorlar. 2 ay önce Doğu Berlin'de vurulan Gennady Kreskin'i hatırladın mı? Onu Slensky'nin öldürdüğünü düşünüyoruz." Felix Arkashin pencerenin yanına gitti, etli yanaklarını sıvazladı. Camın ötesinde sıkışık trafiğiyle 67. sokak, daha ötede, batıda da Central Park gözüküyordu. Amerika'nın ticari başkentinin durumunu hep gülünç bulmuş. Amerikalıları da hep hoşgörülü çılgınlar olarak görmüştü. KGB'nin bölüm yöneticileri, Sovyet Ticaret Misyonu, Konsolosluk, Sovyet Haber Ajansları maskeleri altında Moskova ile sadece kendilerine ait iletişim kanallarından yararlanıyorlar. Birleşmiş Milletler'deki Sovyet misyonundan bağımsız, dosya ve kayıtları aranma tehlikesinden uzak, New York'ta özgür bir biçimde hareket ederek sanki Moskova'daki genel merkezde çalışırcasına işlerini rahatça görüyorlardı. Çılgınca bir şeydi ama Amerikalıların hoşgörüsü Rusların işine yarıyordu. Arkadaşın uzunca bir süre derin düşüncelere dalıp pencerenin yanında dikildi, sonra ziyaretçisine dönüp "Artık gidebilirsin yegeni," dedi. "Fotoğraflar kalsın. İyi iş becerdin." Adam kapıyı kapattığında Arkadaşın bir sigara yaktı. Yegeni Oramov, Brown'un son raporundan sonra ihtiyacını duyduğu kanıtları getirmişti. Masasının başına geçmeden önce birkaç dakika düşündü. Dahili telefonu kaldırıp üstünün 3 rakamlı numarasını çevirdi. Karşı tarafın cevap vermesini beklerken masasının arkasındaki duvarda Stalin'in fotoğrafına baktı. Stalin'in yüzü dudaklarında kurnaz bir tebessümle sanki onu izliyor gibiydi. Arkadaşın ürperdi. Karşıdan telefonun açıldığını duydu. "Leonid, arkadaşın gelebilir miyim? Bir dakikadan fazla sürmez. Önemli olduğunu sandığım bir şeyler öğrendim. Fikrini almak istiyorum." Leonid Kislow birbiri ardına yaktığı sigaralarla günde 4 paket içen tıknaz biriydi. Albay rütbesiyle Sovyetlerin New York misyonundaki en üst düzey KGB görevlisiydi. Bu nedenle bir sürü sorumluluğu, başta ülseri ve onu sürekli olarak rahatsız eden acımasız Gürcü karısı olmak üzere bir dizide derdi vardı. O sabah yataktan pek keyifli kalkmamıştı. Ülserinin yeniden baş kaldırdığını hissediyordu. Arkadaşına oturmasını işaret ederken, "Kısa kes Felix," dedi. "Yarım saat sonra büyükelçiyle görüşmeye gideceğim." "Bir sorun mu var?" diye sordu arkadaşın anlayışla. Kislow geğirdi, göğsünü ovaladı. Daha sonra önündeki cam şişeden 2 hap alıp masanın üzerindeki su bardağına uzandı. "Ne zaman boktan bir sorun olmadı ki?" Hapları yutup suyu yudumladı. "Washington, Yahudi doktorlar konusunda büyükelçinin kıçının altında ateş yakıyor. Neler olduğunu bilmek istiyorlarmış." "Onlara ne anlatacak?" Amerikalıları ilgilendirmediğini, Kislov sırıttı. Tabii, nezaketle. Zaten diplomatlık da bu değil mi? Bir şey bilmemeleri daha iyi. Yoksa o boktan öfkelerinden birine kapılırlardı. Onların da günü gelecek. Üstelik beklediğimizden de önce. Bana söyleyeceğin bir şey mi var? Kislov'un bakışları ciddileşti. Seni ilgilendirmez yoldaş. Yine de bir ipucu vereyim. Eğer her şey plana uygun gelişirse 6 ay sonra burada olmayacağız. Hidrojen projemiz tamamlanmak üzere. Gerginlik başlamadan bizleri buradan çekmenin planları hazırlandı bile. Gerginlik de başlayacak. Bunu sana ben söylüyorum. Arkadaşım bembeyaz oldu. Yani Stalin yeni bir savaş başlatmaya hazır mı demek istiyorsun? Kislov sırıttı. Dediğim gibi seni ilgilendirmez. Masadaki paketten bir sigara alıp yaktı, saatine baktı ve homurdanır gibi ''Benimle konuşmak istediğin ne?'' diye sordu. Arkadaşım fotoğrafları masanın üzerine yaydı. Kislov resimleri incelerken kadını ve Messi hakkında öğrendiklerini anlattı. Fotoğraflar uzakça bir mesafeden, uzman olmayan birisi tarafından çekilmişti. Resimler soluk, belirsizdi. ''Bu fotoğraflar boktan farksız.'' dedi Kislov. Arkadaşın belli belirsiz gülümsedi. Doğru ama Lombardi'nin adamları fotoğraf uzmanı değil. Göze çarpmamak için de fazla yaklaşamıyorlar. Yine de fotoğraftaki iki adamın Messi ve Slansky olduğundan eminiz. Slow kadını biliyordu. Yine de ayrıntılarla ilgilenmemişti. Bu nedenle arkadaşının her şeyi anlatmasını bekledi. Arkadaşın konuştukça öne doğru eğildi. Sigarasından sık sık nefes çekmeye başladı. İlginç. Ben de öyle diyorum. Yine de genel çerçevede bunların fazla bir önemi yok, öyle değil mi? Moskova'nın böylesine basit konularla zaman harcamasını bir türlü de anlayamıyorum. Bildiğin gibi Albay Rumulka bu kadının dosyasına özel bir ilgi gösteriyor. Arkadaşın gülümsedi. Anlaşılan Helsinki'deki görüşmede Albay'ı etkilemiş. Tabii bundan daha önemli şeyler de var. Ama Rumulka hakkını istiyor. Saygısızlık etmek istemem Leonid ama kurtu basit konu olarak tanımlamazdım. Epey zamandır başımıza dert oldu. Kislov içini çekti. Belki de bana olanları anlatsan daha iyi olur. Lombardi'yi kadını izlemesi için görevlendirdik ama bağlantıyı Braun sağlıyor. Braun, o hayvan mı? Bir hayvanın bile yarayacağı işler vardır. Bu nedenle onu burada yasa dışı yollardan soktuk. Baş ağrısı göçmenleri öldürmeye o kadar hevesli ki. Farkındayım. Peki ne öneriyorsun? İçimden bir ses Messi'nin önemli bir iş peşinde olduğunu söylüyor. Üstelik yanında Slansky'nin de olması Messi'nin yeni bir paraşüt operasyonuna hazırlandığını gösteriyor. Belki de kızı bile kullanacak. Ülkeyi tanıdığını düşünürsen ideal biri. Kislov geniş omuzlarını silkti. Mümkün ama bence senaryo yazıyorsun. Peki neden bana geldin? 3 seçeneğimiz var. 1. Daha önce hiç düşündüğümüz gibi kızı kaçırmak. 1. Daha önce de düşündüğümüz gibi kızı kaçırmak. 2. Kızı kaçırmak, ek olarak da aynı zamanda Messi ve Slansky'yi ortadan kaldırmak. 3. Onları izleyip kafalarından geçeni anlamak. Eğer Messi ülkeye birilerini göndermek niyetindeyse kimi, nereye, ne zaman paraşütleyeceğini öğrenmek ve Rus topraklarına iner inmez yakalarına yapışmak. Kislov arkasına yaslanıp bir süre düşündü. Sonra sigarasından bir nefes çekti. Sonunda hayır anlamında başını salladı. İkinci seçenek bence en kötüsü. Üçüncü ise hem tehlikeli hem de varsayıma dayanıyor. Nereye ne zaman adam indireceklerini öğrenebiliriz ama öğrenmeyebiliriz de. Tabii eğer kafalarındaki buysa. Birinci seçenek en uygunu. Kaldı ki Moskova'da bunu istiyor. Kaşlarını çattı. Bana bu insanların nerede olduklarını, nasıl öğrendiğini söylemedin. Messi, Slansky, kadın. Arkadaşın gülümsedi. Çok basit. Lombardi'nin adamları Messi ile kadını izledi. Boston trenine bindiklerini öğrendi. Orada ötekiyle buluştular, Slansky ile. Arkadaşın Boston tren istasyonunda çekilen Messi yanında Anna Hora, Slansky ile el sıkışırken görülen fotoğrafı uzattı. Kadının yanında bir bavul vardı diye devam etti. Demek ki bir yerde kalacak. Lombardi'nin adamları her üçünü de istasyonun dışında izledi ama Slansky olduğunu düşündüğümüz birinin kullandığı arabayı gözden kaybettiler. Plakayı almayı başardılar ama New Hampshire plakası araştırdılar. New Hampshire'de Kingdom Link adresinde Slansky adlı birine ait olduğunu buldular. Devam et. Lombardi'nin adamları ertesi gün bölgeye gidip bir göz atmaya çalıştılar. Sonra da en yakın köyde belli etmeden Slansky hakkında bilgi topladılar. Slansky, Vasily adlı yaşlı bir göçmenle birlikte oturuyor. Alex Slansky hakkında diğer bilgiler dosyada. Arkadaşın tereddüt ederek. İlginç ama oralara Rusya benziyor. Eğer Messi birilerini indirmeyi düşünüyorsa orası ideal bir eğitim yeri olabilir. Kislov başıyla onayladı. Başka? Arkadaşın hafifçe gülümsedi. 5 gün sonra New York limanına yanaşacak bir Sovyet yük gemisi var. Bu da planımıza çok uygun. Eğer kadının kaçırılması planını uygulayacaksak, Lombardi'nin dolar ödemesi için senin onayın gerekli. Bu kadar duyarlı bir konuda Lombardi'ye güvenebilir misin? Arkadaşın sırıttı. O herif bir lağım sıçanı kadar kaypak ama para için her şeyi yapacak gerçek bir kapitalist. Kaldı ki öldürmekten de hoşlanıyor. Bir keresinde rıhtımda birini öldürmekten 5 yıl yemiş. Elinde bıçak olduğunda da çok tehlikeli diye biliniyor. Buran'la birlikte iyi bir ikili oluştururlar. Herhalde Lombardi bu işe doğrudan katılmak istemeyecektir. İşin pis yanını adamlarına bırakacaktır. Ödediğimiz parayı düşünürsek işi kendisinin bitirmesini isteyeceğim. Planın sarpa sarmasını kabul edemem. Kislo bir an düşündü. Lombardi ve Brown, Messi ile Slensky'nin ölümüne kaza süsü veremez mi? Böylece Amerikalıların bize saldırmalarını da önlemiş olurduk. Eminim ayarlanabilir. Kislov hafifçe sırıttı. Öyleyse belki de ikinci seçeneğin en uygunu. Bunu başarırsak ikimiz de terfi ederiz. Arkadaşın gülümsedi. Ben de öyle düşünmüştüm. Unutma, öncelik kadında, asıl istediğimiz o. Karıyı kaçırdığımız Messi ve Slensky etraftaysa daha iyi. O zaman onlara da cehenneme postalarız. Değillerse o orospuyu yakalamamız şart. Adamlarına dikkatli olmalarını söyle. Herkesin dediğine göre o kurt tehlikeli biri. New Hampshire. Popov kendine geldikten sonra izleyen günleri silahlı eğitimle geçirdi. Anna'yı suçlamadı ama Slensky Ukraynalı'nın Anna'ya her bakışında gözlerinde beliren öfkeyi gördü. Adam ekmeğini gerçekten de taştan çıkarıyordu. Öğleden hemen sonra kar yağmaya başladı. Orman ve toprak bembeyaz ve ince bir örtüye büründü. 1 saat boyunca Popov'un oturma odasının masası üzerinde yaydığı Sovyet silahlarını incelediler. Bunlardan bazılarına yolculukların sırasında rastlayabilirsiniz. Bu nedenle neyle karşılaşacağınızı bilmek, gerektiğinde bunları nasıl kullanacağınızı öğrenmek önemli. Silahlardan birini aldı. Kalaşnikov saldırı tüfeği dedi. Aslında bir tüfek değil, daha çok otomatik tabanca ile makinalı tüfek karışımı bir şey. Tek tek, yarı otomatik ya da otomatik atış yapılabilir. 1947'de Kızıl Ordu'da Kalaşnikov adlı bir sivil tarafından geliştirildi. Modelin adı da buradan kaynaklanıyor. AK-47, 7.62'lik mermi atar. Kabul etmeliyim, gördüklerim içinde en iyilerinden. Tutukluk yapmaz, çamura atabilir, üzerinde tepinebilirsiniz. Yine de ateş edecektir. Kalaşnikov'u bırakıp tamburla bir tüfek aldı. PPSH, makinalı tüfek, savaş sırasında Sovyetlerin standart silahıydı. Gürültülü, üstelik nişan alınması güç. Çok hızlı ateş ediyor. Preslenmiş çelikten yapılmış. Demir perde gerisindeki ülkelerin çoğunda kullanılıyor. Eğer öldüreceğiniz herifin yakınındaysanız ya da bir odayı kısa zamanda taramanız gerekiyorsa işe yarar. Yoksa zaman kaybından başka bir şey değil. Başka bir silah aldı. Şimdi de iyilerin en iyisi. Alman MP40 otomatik tabancası. Çoğu kez yanlışlıkla Scheimser olarak da adlandırılır. Sovyetler Almanya'ya girdiğinde bunlardan binlercesini ele geçirdi. Kızıllar bu silahı kendininkilere bile tercih ediyor. Sovyet bloku ülkelerindeki milislerden bazılarını bunlarla donattılar. Sonra da Sovyet yapısı silahlara döndüler. Kendi çağının çok ötesinde öldürücü bir silah. 9 milimetrelik parabellum mermi, bir şarjörde 32 tane. Bana kalırsa gördükleriniz içinde en iyisi. Popov Alman silahını masaya bırakıp tabancalara yöneldi. İlginizi çekecek 2 tane var sanırım. Tokarev TT-33 otomatik tabanca ile Nagant Revolver. Her ikisi de keskin ve güvenilir silahlar. Tokarev'in derdi tasarımı ve işçiliğindeki kalitesizlik. Aslında Nagant bir Belçika silahı ama Sovyetler birebir kopyasını üretiyor. İyi, sağlam ve güvenilir bir revolver. Anna'ya baktı. Eline al bunları, tart, ağırlıklarını hisset, mekanizmalarını çalıştır. Sen de Alex, hiçbir şey yeterince deneyemezsin. 10 dakika sonra dışarıda, ormanın kıyısında buluşuruz. Anna kendini çok iyi hissetmeye başlamıştı. Ormanlar arasındaki koşu ve ağır idmanlar vücudunu forma sokmuştu. Kendini hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordu. Slensky paraşütle atlamanın temel bilgilerini anlatmış, daha sonra Popov'la birlikte nasıl düşmesi gerektiğini göstermişti. Bütün çalışmaları sonucunda yalnız kalıp düşünme fırsatı bulamamış, günlerini yaptıklarına dikkat etmek, gecelerini de yorgunluktan bitkin biçimde yatağa uzanıp uyumakla geçirmişti. Eğitimin son gününde kar yağıyordu. Yemeklerini bitirip Vasili ve Slanski sofrayı topladıklarında paltosunu omuzlarına aldı, kulübeden çıkıp göle doğru yürüdü. Birkaç dakika sonra arkasından gelen sesleri duyup döndü. Popov yaklaşıp suyun kenarında durdu. Anneye baktı. ''Demek ki son bir günümüz kaldı. Eminim, gideceğimi düşünüp seviniyorsun. Yine de zor durumda hayatını kurtarmaya yetecek kadar şey öğrendiğini umuyorum.'' Adama soğuk bakışlarla baktı. ''Benim için endişeleniyor musun Popov?'' Adam karanlıkta sırıttı. ''Öğrencilerimi hep merak etmişimdir. Yine de öğrettiklerimden yararlanıp yararlanmamaları sadece onlara bağlı. Ya hayatta kalacak kadar öğrenirler ya da ölürler.'' Tereddüt etti. ''Ne zaman kaçtın?'' ''Bunun seni ilgilendirdiğini sanmıyorum. Kaçtığımı da kim söyledi?'' Popov sırıttı. ''Kaçmadıysan Rusya'dan çıkmayı nasıl başardın? Yine de senin kadar güzel bir kadının kızılların eline geçmesine içim razı değil. Sana ne yapacaklar biliyorsun değil mi?'' ''Tahmin edebiliyorum. Şimdi beni yalnız bıraksan?'' ''İnan bana, eğer yakalanırsan ırza geçmek en hafifi olacak. Sonra da işkence. Aklının alamayacağı bir işkence.'' Ondan sonra ölüm mutlulukla karşılayacağım bir dost gibi görünecek. Özellikle de KGB ile ölüm çok yavaş gelir. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun Popov? Sakalın ardındaki sırıtış yayıldı. Bunun mümkün olabileceğinden kuşkuluyum. Sadece seni bekleyenleri bildiğinden emin olmak istiyorum. Daha önce eğittiğim erkeklerin çoğundan daha sağlam sinirlerim var. Sigarasını çizmesiyle ezdi. Ama yapacağınız her neyse o pezevenklerin canını acıtacağınızı umarım. İyi geceler. Dönüp kulübeye yürümeden önce bir süre genç kadına baktı. Anna kararmış göle bakarken bir ses duydu. Sıcak bir sohbet. Anna döndü. Slanski karanlığın içinde sigarasını tüttürüyordu. Adamı görmeden sigaranın korunu gördü. Yaklaşıp kızın yanında durdu. İyi misin? Evet. Göründüğü kadar kötü biri değildir. Sen öyle diyorsan. Popov'dan fazla hoşlanmadın değil mi? Hayır. Unutma, ondan öğrendiklerin hayatını kurtarabilir. Bu dediğin ondan hoşlanmamamı gerektirmez. Slanski gülümsedi. Haklısın sanırım. Sigarasını bir fiskeyle fırlattı, dönerek göle düşmesini izledi. Yarın seni Concord'a götüreceğim. Orada bir otel var. Öyle görkemli falan değil ama yemekleri Vasili'nin pişirdiklerinden iyi. Akşam yemeği sırasında da dans var. Anna şaşkındı. Beni neden oraya götürüyorsun? Bir nedeni yok. Ya da bu kadar güç çalışmadan sonra böyle bir eğlenceyi hak ettin diyelim. Üstelik sen de demiştin, belki de karı koca gibi davranmanın zamanı geldi. Messi son ayrıntıları anlatmak için yarın akşam gelecek. Demek ki birbirimizi daha iyi tanımak için fazla zamanımız yok. Dönmek üzereyken tereddüt etti. Eğer yanında bir elbise getirdiysen yarın akşam giy. Anna bir an durakladı. Sana özel bir soru sorabilir miyim Slanski? Sen sor, cevaplayacağıma söz veremem. Bunu neden yapıyorsun? Neyi neden yapıyorum? Rusya'ya gitmeyi. Amacın ne? Neden bilmek istiyorsun? Belki de gönüllü oldun. Mutlu insanlar gönüllü olmaz. Kar yeniden başlamıştı. Karanlığın içinden koca kar taneleri düşüyordu. Az sonra gölün üzerinde soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Slanski karanlık göğe baktı. Gözlerini Anna'ya çevirdi. Seni ilgilendirmez. Özür dilerim. Senin hayatının beni ilgilendirmediği gibi. Bir an önce kulübeye dönsen iyi olur. Burada donmak istemiyorsan tabii. Başka bir şey söylemeden arkasını döndü, kulübeye yürüdü. Slanski odasında yatağında otururken Anna'nın merdivenleri tırmandığını duydu. Leğendeki suyla yıkandığını, soyunduğunu, yayları gıcırtatarak yatağa uzandığını işitti. Baraka, aşağıda yemek odasında horlayan Popov dışında sessizliğe gömüldü. Yatak odasının köşesine yürüdü. Pencerenin dibine çömelip çakısını çıkardı, açtı. Bıçağı yerdeki iki tahtanın arasına sokup abandı. Döşemenin bir bölümü kalktı. Slanski 50'şer santim uzunluğunda iki parçayı kenara koydu. Elini tahtaların altındaki boşluğa uzattı. Paslı bir bisküvi kutusu çıkardı. Kutunun altında Messi'nin verdiği dosya vardı. Burası kulübeye geldiği günden beri gizli şeylerini sakladığı bölmeydi. O zamanlar kimseye, Vasili'ye bile güvenmezdi. O bölmeye bir zamanlar Rusya'dan getirdiklerini saklamıştı. Yosif Stalin dosyasını yeniden açıp okudu. Dosyada Messi'nin söz ettiği ayrıntılar dışında görevleriyle ilgili tek bir bilgi yoktu. Stalin'in alışkanlıkları, sağlığı hakkında bilgiler, özel güvenlik düzeni, seçme korumaları. Stalin'in koruma ordusu, her biri hayatını liderin sağlığına adamış, toplam 50 bin kişiden oluşuyordu. Bu 50 bin kişi, uzmanlık alanlarına göre çeşitli bölümlere ayrılmıştı. Stalin'in nakliyesi, gıdası, sağlığı, korunması, eğlencesi. Yediği her lokma özel çiftliklerde yetiştiriliyor, daha sonra muhafız komutanlığında titiz bir incelemeden geçiyordu. Muhafız müdürlüğünün görevleri arasında tarım ürünlerinin yetişmesi, hayvanların kesilmesi, bütün gıda maddelerinin koruma altındaki yollardan geçirilerek Kremlin'e taşınması ve depolanması da vardı. Depoya getirilen yiyecekler de laboratuvar incelemesinden geçiriliyor, önce hayvanlarda, sonra da Stalin'in özel muhafızlarında deneniyor, Stalin'in sofrasına bütün bu işlemlerden sonra konuluyordu. Dosyada iki ayrıntılı harita da vardı. Bunlardan birincisi Kremlin'i, Kremlin'in içinde de Stalin'in özel bölümünü, diğeri ise Kuntsevo'daki daçasıyla daçanın güvenlik düzenini gösteriyordu. Slensky paraşütle atlamadan önce dosyadaki her bir kelimeyi belleğine kazımak zorunda olduğunu biliyordu. Dosyayı incelemeyi tamamlandığında çıkardığı yere sakladı. Paslı bisküvi kutusunu aldı, kapağını açıp içindekilerini çıkardı. Kırmızı bir kurdeleyle bağlanmış, iki tutam sarı saç, parlak siyah kabı aşınıp yıpranmış küçük bir fotoğraf albümü. Kaçışından aylar sonra bile, özellikle de gemide bu iki şeyin nasıl sırıldığını hatırladı. Kokuşmuş geminin ambarlarında, midesinde acı veren açlık, yüreğinde o korkunç korku karşısında sadece elindeki aile anılarına sığınmıştı. Kutudakiler bu korkunç karmakarışık dünyada küçük oğlanın güvenebileceği tek şeylerdi. Saç buklelerine baktı. Her ikisini de hem Katya'yı hem de Petya'yı çok sevmiş, hayatı boyunca onları korumak istemişti. Fırtınanın çıktığı, küçük Petya'nın çok korktuğu o geceyi hayal meyal hatırlıyordu. Slensky karanlık odasında, yatağında yatarken Petra'nın ağladığını duymuş, gürültüden ve ışıktan, dışarıdan gelen ürkütücü seslerden korktuğunu anlamıştı. ''Korkuyor musun?'' Şimşek çaktı, yatak odasının duvarının ötesinde gök gürledi. Petya'nın hıçkırıkları dinmek bilmiyordu. ''Korkma, gel yanımda yat.'' Petya karanlıkta yatağa tırmanmış, simsiyah bukleleri tombul karnıyla Slensky'nin yanına uzanmış, abisi kollarını vücuduna doladığında hıçkırıkları giderek azalmıştı. ''Ağlama Petya, hep yanında olacağım. Eğer biri ya da bir şey seni korkutursa onu öldürürüm, anladın değil mi Petya?'' ''Mama bebeğini doğurunca o bebeği de koruyacağım.'' Bütün gece Petya'ya sarılmış, sıcak ve güvenli uyumasını sağlamıştı. Oysa daha sonra onu koruyamamıştı. Ne Katya'yı, Slensky biri koyu siyah, öteki açık sarı bukleleri, Petya ve Katya'dan geriye kalan son anıları yere bıraktı. Fotoğraf albümünü açıp resimlere baktı. İki adam arabalarını 5 mil ötede, ormanın içine giden patikanın hemen kenarına bıraktılar. Karla kaplı ağaçların arasından, ormanın ortasındaki açıklığa doğru yürüdüler. Açıklık gölün öbür yakasında, yüksek çamların ardındaydı. Bir gün önce geldiklerinde burasının kulübeyi izleyecek en uygun yer olduğuna karar vermişlerdi. Malzemeyi hazırlamaları, beyaz kamuflaj çadırını dikip dürbünün ayağını yerleştirmeleri 20 dakikalarını aldı. Saat 2'ye gelmiş, dondurucu bir soğuk çıkmıştı. Bitkince uyku tulumlarına girip uyumaya çalıştılar. Ayrım sonu, sayfa 236.